Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 32. ayrım. Kendini baskı altında sıkışmış hissediyordu. Elinden gelen tek şey kahve odasında Selinder hakkında yapılan dedikodulara katılarak güvenilirliğini sarsmaya çalışmaktı. Ama bu pek başarılı bir yöntem değildi. Armanski bu kızı anlaşılmaz bir şekilde koruması altına almıştı. Selinder'a karşı çıkarak göze batmak akıllı bir tutum değildi. Bu kızın Milton'ın CEO'sunun dizginlerini nasıl elinde tuttuğunu merak etmişti hep. Şu Armanski piçi belki de onu gizlice düzüyordu. Kısacası Milton Security'de bu kızın varlığına ona bayıldıklarından değil, Armanski'den çekindikleri için katlanıyorlardı. Lisbeth'in Milton Security'den gittikçe daha fazla uzaklaşması, en sonunda da işi bırakmasıyla büyük bir rahatlık duymuştu Erikson. Şimdi eski hesabını kesmek için bir fırsat elde etmişti. Hem de risksiz. Artık Erikson'u neyle suçlarsa suçlasın kimse inanmazdı. Patolojik bir katilin sözüne Armanski bile itibar etmezdi. Cinayet masası komiseri Bublanski, Hans Faste ile birlikte asansörden çıkan Milton Security'nin elemanları Erikson ile Bowman'a baktı. Dışarıdan birilerinin bir cinayet soruşturmasına katılması pek hoşuna gitmiyordu. Hangi akla uyup böyle bir kararı onay vermişti onu da bilmiyordu. Aman her neyse, hiç değilse Bowman'ın arkasında uzun bir polislik kariyeri vardı. Erikson ise polis akademisinde okumuştu. Yani salaksa bile hiç değilse bir sınırı vardı. Bublanski onları konferans odasına yöneltti. Lisbeth Selinder avı 6. gününü dolduruyordu. Artık bir değerlendirme yapılmalıydı. Savcı Ekström'ün katılmadığı toplantıda Sonya Modik, Hans Faste, Kurt Svensson, Jerker Holmberg ve cinayet masasının istihbarat bölümünden 4 polis memuru vardı. Bublanski toplantıya Milton Security'den gelenleri tanıtarak başladı. Onlara da bir soruları olup olmadığını sordu. Bowman boğazını temizleyerek söz aldı. Epey zamandır bu binaya gelmedim. Özel bir güvenlik şirketinde çalışmaya başlamadan önce uzun yıllar polislik yaptığımı bilenleriniz vardır. Şimdi burada bulunmamızın nedeni Selinder'ın uzun yıllar bizim şirkette çalışması nedeniyle hissettiğimiz sorumluluk. Bize verilen görev mümkün olduğu kadar kısa zamanda yakalanmasına katkıda bulunmak. Onun hakkındaki kişisel bilgilerimizi sizinle paylaşabiliriz. Yani burada bulunmamızın nedeni ayak altında dolaşarak soruşturmayı aksatmak değil. Onunla çalışmak nasıl bir şeydi diye sordu Faste. Çalışmak için can atacağınız biri değildi dedi Niklas Erikson. Bublanski bir elini kaldırarak onu susturdu. Toplantı boyunca bu tür ayrıntıları konuşmaya fırsatımız olacak. Ama önce ne aşamadayız anlamak için adım adım ilerleyelim. Siz ikiniz bu toplantıdan sonra Savcı Ekström'e gidip dışarı bilgi sızdırmayacağınıza ilişkin bir sözleşme imzalayacaksınız. Şimdi Sonya ile başlayalım. Sinir bozucu bir durum. Cinayetin üzerinden yalnızca birkaç saat geçtikten sonra Selinder'ı teşhis ederek büyük bir başarıya imza attık. Oturduğu evi bulduk. En azından onun olduğunu düşünüyoruz. Sonra hiçbir iz yok. Şimdiye kadar şurada ya da burada görüldüğüne dair bir sürü ihbar geldi. Hepsi de fos çıktı. Sanki kız buharlaştı. Anlaşılır şey değil dedi Kurt Svensson. Belirgin, sıra dışı tipi olan, her tarafı dövmeli birini bulmak için bu kadar uğraşmamalıydık. Dün Uppsala polisi aldığı bir ihbar üzerine harekete geçmiş. Sırf Selinder'a benzetildiği için etrafı silahlı polislerce kuşatılan 14 yaşındaki oğlan çocuğunun aklı başından gidiyormuş. Tabii çocuğun ailesi küplere binmiş. Sorun da bu ya, 14'ünde bir oğlan çocuğuna benzeyen bir kız arıyoruz. Gençlerin arasında rahatlıkla kaybolabilir. Ama basında bu kadar yazılıp çizildikten sonra birilerinin mutlaka görmesi gerekirdi diye itiraz etti Svensson. Bu hafta gazetelere aranıyor diye resmini basacaklar. Bakalım bir işe yarayacak mı? Hiç sanmıyorum. Neredeyse gazetelerin hepsinin birinci sayfasında resmi zaten yayımlandı dedi Faste. Demek ki yaklaşımımızı değiştirmeliyiz dedi Bublanski. Belki ülke dışına kaçmıştır. Ama bana göre büyük ihtimal buralarda bir deliktedir. Bowman elini kaldırdı. Bizde bıraktığı intibaya göre kendine zarar verecek bir tip. Ama öte yandan da iyi bir stratejist. Adımlarını dikkatli atar. Sonuçlarını hesaplamadan hiçbir şey yapmaz. En azından Dragan Armanski böyle düşünüyor. Eski psikiyatrı da öyle düşünüyor ama şu karakter tahlilini biraz sonraya bırakalım, dedi Bublanski. Er ya da geç deliğinden dışarı çıkmak zorunda kalacak. Jerker, imkanları ne durumda? Bence sizi zorlayacak, dedi Jerker Holmberg. Handelsbank'ta hesabı varmış. Deklare ettiği bir hesap. Daha doğrusu buyurmanın deklare ettiği. Bir yıl önce bu hesapta yaklaşık 100 bin kron birikmiş. 2003'te hepsini çekmiş. 2003'te nakde ihtiyacı vardı. Armanski'ye göre Milton'daki işten de o zaman ayrıldı, dedi Bowman. Mümkün, hesabı 2 haftada sıfırlamış. Ama daha sonra aynı miktarda parayı yeniden yatırmış. Sanırım bu paraları bir şey için kullanacaktı. Ama her neydiyse gerek kalmamış, bankaya geri yatırmış. Mantıklı görünüyor. 1 Aralık'ta bir takım faturaları, kira vesaire ödemek için bir miktar para çekmiş. Geriye 70 bin kron kalmış. Daha sonra 9 bin kron yatırılması dışında hesaba dokunulmamış. Bu paranın nereden geldiğini araştırdım. Annesinden miras kalmış. Tamam. Bu yıl Mart ayında miras kalan bu parayı çekmiş. Tam rakam 9.312 kron. Hesabındaki tek hareket bu. Peki neyle yaşıyor? Bunu bir dinleyin. Ocak ayında yeni bir hesap açmış. Bu defa Svenska Enskilde Bank'ta. Bu hesaba 2 milyon kron yatırmış. Ne? Nereden geliyor bu paralar? Diye şaşkınlıkla sordu Modik. Paralar İngiltere'nin Channel adalarındaki bir bankadan transfer edilmiş. Herkes susup düşünmeye başladı. Anlayamıyorum, dedi Sonya Modik bir süre sonra. Yani bunlar beyan edilmemiş paralar mı? Dedi Bublanski. Evet, ama önümüzdeki yıldan önce bunu yapması da gerekmez. Dikkat çeken şey, bu paraların Buyurman'ın onun gelirlerine ilişkin verdiği rapora yazılmaması. Bunlar aylık raporlar. Yani ya adamın bu paralardan haberi yoktu ya da birlikte bir dolap çeviriyorlardı. Jerker, teknik açıdan ne durumdayız? Hazırlık soruşturması yapan ekibin başıyla dün akşam bir rapor yazdık. Bildiklerimiz şunlar. 1. Selinder'ın cinayet işlenen yerlerde bulunduğunu kanıtlayabiliyoruz. Enskede'de ele geçirdiğimiz cinayet silahının ve dairedeki kahve fincanı kırıklarının üzerinde parmak izlerini bulduk. DNA testlerinin sonuçlarını bekliyoruz ama orada olduğuna dair hiçbir şüphemiz yok. Devam et. 2. Avukat Buyurman'ın dairesinde bulduğumuz silah kutusunun üzerinde parmak izi var. Evet. 3. Selinder'ı cinayetin işlendiği akşam Enskede'de gören bir tanığımız var. Büfe işleten biri. Bizi arayarak Selinder'ın cinayet akşamı ondan bir paket Marlboro Light aldığını söyledi. Ve o bunu daha yeni yumurtluyor. O da herkes gibi Paskalya tatilinde başka yere gitmiş. Her neyse, Jerker bir harita açtı. Büfe şu köşede. Suç mahallinden yaklaşık 200 metre uzakta. Selinder adam tam kapatırken saat 22'de dükkana gelmiş. Selinder'ı çok iyi tarif etti. Boynundaki dövmeden mi diye sordu Kurt Svensson. Bu konuda kesin bir şey söyleyemiyor ama kaşında piercing olduğundan emin. Başka? Öyle kesin teknik kanıtlar yok ama elimizdekiler yeter. Faste, Lundgatan'daki daire, parmak izini bulduk ama orada oturduğunu sanmıyorum. Dairenin altını üstüne getirdik. Göründüğü kadarıyla Miriam Wu'nun adı Şubat ayında sözleşmeye eklenmiş. O kız hakkında bildiklerimiz ne? Poliste kaydı yok, lezbiyen. Gay Pride Festivali gibi etkinliklerde boy gösteriyor. Sosyoloji okur gibi yapıyor. Tegnergatan'daki Domino Fashion adlı porno dükkanının da ortaklarından. Porno dükkanı mı? Dedi Sonya Modik kaşlarını çatarak. Bir seferinde kocasını memnun etmek için Domino Fashion'dan seksi bir gecelik almıştı. Bunu toplantıdaki erkeklere hiçbir koşul altında anlatmazdı. E işte kelepçe, fahişe giysileri gibi şeyler satıyorlar. Yoksa sen de kırbaç mı alacaksın? Yani porno değil, değişik iç çamaşır zevklerine hitap eden bir çeşit giyim mağazası, dedi Sonya. Aynı bokun soyu. Devam et, dedi Bublanski sinirli bir ifadeyle. Miriam Wu'dan hiç haber yok mu? Çıt bile çıkmadı. Belki de tatile çıkmıştır, dedi Sonya. Ya da Selinder onu da haklamıştır, dedi Faste. Belki bütün tanıdıklarından kurtulmaya çalışıyordur. Miriam lezbiyen olduğuna göre Selinder'la birlikte yaşadığını söyleyebilir miyiz? Evet, aralarında kesinlikle cinsel bir ilişki var, dedi Kurt Svensson. Bu iddiamı birkaç kanıta dayandırıyorum. Bir kere dairedeki yatağın etrafında onun parmak izlerini bulduk. Ayrıca cinsel fanteziler için kullanıldığı aşikar olan bir kelepçenin üzerinde de. Eğer öyleyse benim onun için hazırladığım kelepçelere bayılacak demektir, dedi Hans Faste. Sonya kendi kendine homurdandı. Devam et, dedi Bublanski. Aldığımız tüyoya göre Miriam Wu, Kavernen'de Selindra benzeyen bir kızla öpüşürken görülmüş. 2 hafta kadar önce. Tüyoyu veren Selindra tanıdığını, onu Kavernen'de daha önce de gördüğünü iddia ediyor. Ama son 1 yıldır ortalarda yokmuş. Kavernen'in personeliyle henüz konuşmadım. Bu akşam konuşacağım. Sosyal İşler Müdürlüğü'ndeki raporlarda lezbiyenliğine dair hiçbir kayıt yok. Onlu yaşlarda bakımına verildiği ailenin yanından sık sık kaçıp barlarda oğlan peşinde koşmuş. Birkaç defa yaşlı adamlarla birlikte yakalanmış. Yani fahişelik yaparken, dedi Faste. Tanıdık çevresi hakkında neler var, Kurt? Hemen hemen hiçbir şey. 18 yaşından beri polise düşmemiş. Bildiğimiz kadarıyla Dragan Armanski ile Mikhail Blomqvist'i tanıyor. Tabii Miriam Wu'yu da. Onu Wu'yla Kvernen'de gördüğünü söyleyen kaynak, daha önce Evil Fingers denilen bir kız müzik grubuyla takıldığını söyledi. Evil Fingers mı, o da ne, dedi Bublanski. Mistik bir gruba benziyor. Hani şu bir araya gelerek cehenneme tapınan. Sakın şimdi bana Selindir'in bir de satanist olduğunu söyleme. Basın çıldıracaktır. Lezbiyen satanistler, dedi Faste basına manşet verir gibi. Kadınlar konusunda ufkun orta çağla sınırlı hasse, dedi Sonya Modik. Evil Fingers'ı ben bile duydum. Öyle mi? Dedi Bublanski şaşkınlıkla. 1990'lı yılların sonunda kızların kurduğu bir rock grubu. Öyle süperstar falan değiller ama bir süre yarı ünlü sayılırlardı. Yani hard rockçı, lezbiyen, satanistler, dedi Faste. Yeter, kes şu saçmalığı, dedi Bublanski. Hasse, sen ve Kurt, Evil Fingers'ta kimler varmış araştırıp konuşun. Selindir'in başka tanıdığı yok mu? Eski vasisini, yani Holger Palmgren'i saymazsak yok. Ama adam uzun süredir hastanede yatıyor. Belli ki ciddi bir rahatsızlığı var. Doğrusunu söylemek gerekirse tanıdık çevresi denilecek bir şey yok. Hala nerede oturduğunu da bulamadık. Yani elimizde bir adres yok. Hiç kimse iz bırakmadan toplumun arasında hayalet gibi dolaşamaz. Şu Mikhail Blomqvist hakkında neler var? Doğrudan takibi almadık ama belki Selindir ziyaretine gelir diye tatil boyunca göz hapsine aldık, dedi Faste. İşten sonra evine gitti ve tatil boyunca da çıkmadı. Cinayetle bir ilişkisinin olduğunu sanmıyorum, dedi Sonya Modik. Söylediklerini kontrol ettik. Doğru. O akşam neler yaptığını da ispat edebiliyor. Ama Selindir'i tanıyor. Enskede'deki çiftle Selindir arasındaki bağ o. Ayrıca cinayetten 1 hafta önce Selindir'a bir adamın saldırdığına dair ifadesi var. Bunları nasıl yorumlayacağız, dedi Bublanski. Blomqvist'i saymazsak bu saldırıya ilişkin başka bir şahit yok. Elbette böyle bir olay varsa, dedi Faste. Blomqvist uyduruyor mu diyorsun? Bilemiyorum, bana palavra gibi geliyor. Yapılı bir adam 40 kiloluk bir kızla baş edemesin. Blomqvist niçin yalan söylesin ki? Belki de dikkatleri Selindir'in üzerinden başka yöne çekmek için. Hayır, bunlar birbirine uymuyor. Doug Svensson'ın yazdığı kitap nedeniyle öldürüldüğü tezini Blomqvist ortaya attı. Boş laf, dedi Faste. Bu işi Selindir yaptı. Hem Doug Svensson'ın yazdığı bir kitap için, kızın vasisinin için öldürsünler ki. Sonra kim? Bir polis mi? Eğer Blomqvist bu tezin etrafında kamuoyu yaratırsa, bir sürü polis komplosu teorisiyle uğraşmak zorunda kalırız, dedi Kurt Svensson. Bu konuda herkes hemfikirdi. Peki, dedi Sonya Modik. Kız buyurmanın için öldürdü. Ve bu dövmenin anlamı ne, dedi Bublanski. Elindeki fotoğrafı havaya kaldırıp buyurmanın karnındaki yazıyı işaret etti. Ben sadist bir domuzum, bir kusmuk, bir tecavüzcüyüm. Kısa bir süre herkes sustu. Doktorlar ne diyor, dedi Bowman. Tahminlerine göre bu dövmeler 1 ya da 3 yıl önce yapılmış, dedi Sonya Modik. Bu dövmeyi Buyurman'ın kendi elleriyle yapmadığı varsayımından hareket edebiliriz herhalde. Ortalık manyak kaynıyor ama adamın üzerindekiler dövme hayranları arasında pek tutulan bir motif değil. Sonya Modik işaret parmağını salladı. Doktor dövmenin korkunç göründüğünü söyledi ki buna ben de şahidim. Yani bir amatör yapmış. İğneler deriye değişik derinliklerde saplanmış. bedenin çok duyarlı bir yerine çok büyük işlenmiş, ağır eziyet diyebileceğimiz epeyce acılı bir süreç yaşanmış olmalı. Ama buyurmun polise başvurmamış dedi Faste. Eğer benim karnıma böyle bir mesaj yazılsa ben de başvurmazdım dedi Kurt Svensson. Bir şey daha var diye araya girdi Modik. Buyurmunun karnına yazıldığı gibi gerçekten de sadist bir domuz olduğunu ispatlayan bir şey. İçinde fotoğraf çıktıları olan bir dosya çıkarıp elden ele dolaştırdı. Buyurmanın sabit diskindeki dosyadan yalnızca birkaç örnek kopyaladım. Bunlar internetten indirilmiş. Buna benzer yaklaşık 2000 fotoğraf daha var. Faste tuhaf bir şekilde bağlanmış bir kadın fotoğrafını havaya kaldırarak ıslık çaldı. Belki de Domino Fish'in ya da Evil Fingers'tan bir sahne dedi. Bublanski sinirli bir el işaretiyle onu susturdu. Bunu nasıl yorumlamalı dedi Bohman. Dövmeler yaklaşık 2 yıllık dedi Bublanski. Buyurmanın birdenbire hasta olduğu zamana denk geliyor. Yüksek tansiyonu bir kenara koyarsak, doktoruna göre hastane dosyasında ciddi bir kayıt yok. Yani dövme ile bu birden ortaya çıkan hastalık arasında bir bağ kurabiliriz. Tam olarak aynı dönemde Salinger'ın hayatında da bir değişiklik var dedi Bohman. Birdenbire Milton'daki işinden ayrılıp yurt dışına gidiyor. Yani bu iki durum arasında bir bağ mı var? Eğer dövmedeki mesaj doğruysa, demek ki Buyurman birine tecavüz etmiş. Eğer bu kurbanı Salinger'sa, o zaman kızın cinayet için iyi bir nedeni var demektir. Tabii bunu başka bir şekilde de yorumlayabiliriz dedi Hans Faste. Şöyle bir senaryo düşünebilirim. Salinger ile Çinli kız bir tür S ve M için telekız servisi işi yapıyorlardır. Buyurman da küçük kızlar tarafından eziyet edilmekten zevk alan manyaklardan biridir. Salinger'la bir tür bağımlılık ilişkisi geliştirmiş ama işler ters gitmiştir. Tamam ama Salinger'ın Enskede'de yaptıklarını nasıl açıklayacağız? Doug Svensson ile Mia Bergman seks ticaretini açığa vurmak üzere araştırma yaparken Salinger'la Wu'nun ayağına dolanmışlardır. Salinger da bu engelden kurtulmak istemiştir. Bunlar hala yalnızca birer iddia dedi Modik. Toplantı bir saat daha sürdü. Doug Svensson'ın kayıp dizüstü bilgisayarı üzerine de konuşuldu. Öğle yemeği için ara verildiğinde herkesin sinirleri gerilmişti. Ortada yığınla soru işareti vardı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 358. Devamı 33. ayrımda.